Halifenin Leyla'yı görmesinin kıssası beyanındadır. Halife Leyla'ya dedi ki, o sen misin ki senin aşkınla Mecnun perişan olup kendini kaybetti? 415. Sende diğer güzellerden fazla bir şey yok. Leyla, sen sus, çünkü sen Mecnun değilsin ki bunu bilesin, diye cevap verdi. Dünya işlerine karşı uyanık olan aslında daha ziyade uykudadır. Esasen onun uyanıklığı da uykudan beterdir. Eğer ruhumuz hak ile uyanık değilse, bu uyanıklık bizim için bağlı ve kayıtlı olmak demektir. Her gün hayalin tekmesini yiyen, yani şüphe ve bulanıklık içinde olan canın, fayda, ziyan ve kaybetme korkusu ile ne safası, ne latafeti, ne kuvveti, ne de göklere sefer edecek yolu kalır. 420. Uykuda olan gafil o kimsedir ki hayallere ümit bağlar, onlarla söyleşir. Uykuda şeytanı huri gibi görünce ona şehvet suyu döker. Fakat nesil tohumunu çorağa döktüğünü anlayınca uyanır. Kendine gelir, hayal de ondan kaçar. O rüyadan elde kalan baş ağrısı ve vücut murdarlığıdır. Var gibi görünen fakat hakikatte aslı olmayan hayallerden el aman. Havada uçan kuşun yere düşen gölgesi de toprakta uçar gibi görünür. 425. O gölgeyi avlamaya kalkan ahmak boş yere koşar ki takatsiz kalır. O ahmak yerdekinin havadaki kuşun gölgesi olduğundan ve gölgenin aslının nerede bulunduğundan habersizdir. Bunun için gölgeye doğru ok atar. Bu araştırma cülsücü yüzünden tir keşinde ok torbasında ok kalmaz. Gölgenin peşinden koşmaktan ömür tir keşi boşalıyor. Hayat geçip gidiyor. Bir kimseye hüdanın gölgesi olan bir arif mürebbilik ederse ancak onu vehimlerden ve gölgelerden kurtarır. 430. Hakkın hakiki bendesi onun gölgesi hükmündedir. O bu alemden ölmüş, hüda aleminde dirilmiştir. Fırsatı kaçırmadan ve tereddüt etmeden o hüda gölgesinin eteğini tut. Ta ki ahir zamanın eteğinde olmaktan, fitnelerinden kurtulasın. Allah gölgeyi nasıl uzattı? Keyfe meddezel zıl ayeti, dipnot, Furkan 45. Evliyanın nakşıdır. Çünkü evliya, hüda güneşi nurunun delilidir. Bu vadide bir delil olmaksızın yürüme. Halil gibi, ben uful eden, kaybolan şeyleri sevmem, de. En'am 76. Yürü. Hakkın gölgesi olan bir güneş bul. Şah Şems-i Tebrizi'nin eteğini tut. 435. Bu düğün ve visale giden yolu bilmiyorsan, Hakkın ziyası Hüsameddin'den sor. Eğer haset yolda boğazına sarılırsa, bil ki şeytanı da azdıran hasettir. Çünkü o hasedinden, Adem'den ar tutar ve saadetle haset yüzünden cenk tutar. Allah yolunda hasetten daha güç bir geçit yoktur. Ne mutlu o kimseye ki haset ona yoldaş değildir. Bu vücut haset yuvası olduğu için içindekileri de hasetle kirletmiştir. 440. Gerçi vücut haset yuvasıdır ama Allah dilerse o yuvayı tertemiz edebilir. Evimi temizleyin. Dipnot Bakara 125. Ayeti vücut ve ruh temizliğini emreder. Gerçi vücudun mayası topraktır ama hakikatte vücut bir nur hazinesidir. İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset etmek gönlü karartır. Hak erlerinin ayağı altında toprak ol. Bizim gibi sen de hasedin başına toprak saç. Dıştan görenler için Leyla'nın güzelliği başkalarından üstün değildi. Kays'ın onun yolunda Mecnun oluşu, ondaki iç güzelliği görmesindendi. Bu güzellik her göze görünmez. Ona ancak Mecnun'un gözüyle bakabilene ayan olur. Bir özge güzellikti. Görebilmek için Leyla'nın dış güzelliklerine karşı uykuda bulunmak, buna mukabil onun iç aleminde yanan ilahi güzelliğe uyanık olmak lazımdı. Leyla'ya Mecnun'un gözüyle bakmadığı, bakamadığı içindir ki halife ondaki esrarlı güzelliği görememişti. Bu demektir ki canlı ve cansız varlıkların manalarına karşı değil de maddelerine karşı uyanık olanlar uykuda kalsalar daha yerinde olur. Çünkü onlar uyudukları zaman içinde olsun dünya günahlarından uzak kalabilirler. Buna mukabil dıştan uyur gibi görünen niceleri vardır ki gönül gözleri bütün hikmetlere açıktır. Hani adamın biri bir mescit kapısında şeytanı görmüş. Ne beklediğini sormuş. Şeytan içeri girmek için orada ibadetle meşgul birini baştan çıkarmak istiyor, bunu yapamıyormuş. Demiş ki yapamıyorum. Çünkü mescidin bir köşesinde uyumakta olan bir veli var. O beni görür, hilemi bozar diye korkuyorum. Bir ruh, sırlara ve yüceliklere uyanık olduğu ölçüde Hakk'a yakındır. Buna mukabil kendisini şeytanca duygulara kaptırmış, dünya kirlerine bir bataklık gibi saplamış bir ruhun yalnız dünyaya uyanık olması ona ancak geçici zevkler ve aşağılık duygular verir. Böyle bir ruhun mana ve misal alemine yükselme fırsatı bulması ve o yüce alemde seyrana varması, yani rüyaların bile ulvilerini ve ilahilerini görmesi mümkün değildir. Böyleleri rüyasında şeytanla yatıp zevk duyan kimseye benzer ki uyandığı zaman gözlerine huri gibi görünen o hayalin yok olduğunu ve kendisini baş ağrılarına salıp vücudunu dünya kirleri içinde bıraktığını görür. Havada uçan kuşun yerdeki gölgesini yakalamaya koşan budalayı düşün. Gücünü, kuvvetini tüketip boş yere nefes nefese kalır. Zavallı. Yukarıda bir kuş olduğunu bilmez. Akıl da etmez. Onun yerdeki gölgesini kovalar. Kafasız avcı kuşun yerde koşan gölgesine ok atar. Çirkeşinde kaç ok varsa bu boş yolda tüketir. Fakat kaçan gölgeyi vuramaz. Niceleri ömür torbalarındaki altın değerinde zaman oklarını böyle boş yere tükettiler. Dünya gafletine dalmış, ahmak kimse bilmez ki peşinden koştuğu gölge Hakk'ın esma ve sıfatlarının aksidir. Böyle olunca aslı koyup hayalin peşinde koşmak, ömrü ziyan edip eli boş, kalbi karanlık kalmaktır. İnsanı bu gibi aldanışlardan ve aldatıcı hayaller peşinde koşmaktan yine hüda erenleri kurtarır. Hakikatte hüda erenleri de Tanrı'nın yeryüzündeki akisleri, gölgeleridir. Eğer tutacaksan onların eteğinden tut ki seni akıl alıcı hayaller uğruna ömür tüketmekten korusunlar. Düşün ki senin ruhun yine senin vücuduna bürünüp yine senin kalıbında insan olmak için ne maceralar geçirdi. Yüce semalardan düştü, mana ve misal alemlerinden geçti. Hava oldu, ateş oldu, su oldu, toprak oldu, nebat ve hayvan oldu. Sana öyle ulaştı. Muradı sende kalmak değildir. Belki sende sensiz kalmak ve tekrar semaya dönüp o ilahi varlığa karışmaktır. Harami gibi onun yolunu kesme yahut yollara aykırı inen taş, bağırlı dağlar gibi onun yollarını bağlama. Düşün ki ruhun en büyük sevgiliden ayrı düştü. Onu ilahi kaynağına senin doğru yolu buluşun götürecek. İşte bu doğru yolu bulman için sana yol gösterecekler ancak o hüda erenleri, Tanrı velileridir. Keyfe meddezil kelamını bilirsin. Kur'an'da buyurulmuştur. Tanrı kudretinin ve ilahi sıfatın yaratılmışların suretlerinde nasıl tecelli ettiğini düşün. Eğer Allah isteseydi kendi gizli aleminde yine yalnızca ve bir define gibi saklı kalırdı. Onun Adem denilen enginde kendi hayalini halk edişi hem bizi yaratmak hem de bize büyük imkanlar vermek dileyen iyiliğinden ve güzelliğindendir. Nasıl ki yarattığı alemi bize göstermek için şemsi yani güneşi, ışığı ve gölgeyi yarattıysa, kendi büyük hakikatini daha iyi bilip görmemiz için de kamil insanları, velileri, mürşitleri halk etti. Ortadan ışık kalktığı zaman nasıl hiçbir şey görünmeyecekse, o kamil insanların aydınlatıcı himmetleri olmayınca da en büyük hakikati yani en büyük varlığı, iyiliği ve güzelliği görmek mümkün olmaz. İbrahim peygamberin La uhibbul afilin, ben uful edenleri sevmem dediği de yine Kur'an-ı Kerim'in En'am suresi ayetleri arasındadır. Dipnot En'am 75-79. Uful etmek, ayın, yıldızların, güneşin batışı gibi sönüp kaybolmak, görünmez olmaktır. İçinden gelen bir duygu ile İbrahim peygamber Allah'ı aramaya yöneldiği bir gece müşteri yıldızını görmüş. İşte benim Allah'ım demişti. Fakat bu yıldız batıp görünmez olduğu zaman yanıldığını anladı. Ben uful edenleri sevmem dedi. Ertesi akşam ayın doğduğunu gördü ve ay batana kadar onu Allah sandı. Arkasından doğan güneşi görünce artık şüphesi kalmadı. Bütün öteki gördüklerinden daha büyük, daha göz kamaştırıcı olan güneş Allah'ın kendisiydi. İbrahim yeri göğü, yıldızları ve güneşi yaratan Allah'ı güneş de ötekiler gibi battığı zaman anladı. Felekteki güneş de anlayana hakkı tanıtır ama sen Şems-i Tebrizi gibi bir güneş bulursan gerçekleri daha yakından öğrenirsin. Onun emirlerine, onun uyarışlarına sımsıkı bağlan. Eğer seni hak visaline götürücü Şems-i Tebrizi'yi bulamazsan, onu Hakk'ın ziyası Hüsameddin'den sorup öğren. Ancak hasetten sakın. İnsandaki şeytanı harekete getirip nefsi eğri yola sapıtan o menfur hasettir. Şeytanın Adem'e secde etme işi onu kıskanmasındandı. Bu sebeple hak katından ve nur aleminden kovuldu. Sen de kendinden üstün olanlara, hele üstün insanlara haset gözüyle bakma. Gözlerine alemleri simsiyah gösterecek olan o hasut bakışlarıdır. Hasetten kurtulduğun veya haset şeytanının tuzağına düşmediğin takdirde büyük nuru göreceksin. Vücudu içinde akıl, idrak ve duygular barınan bir yuva diye düşüneceksin. Bunların her biri araya giren haset yüzünden hem vazifelerini hem selametlerini şaşırır. Bu yüzden de ak yüzlerini kara ederler. Allah nasıl peygamberlerinin ve evliyasının gönüllerini hasetten tertemiz ettiyse, kendi aşkı yolunda olan bütün kullarının kalplerini de ilim ve irfan yoluyla pak edicidir. Yeter ki senin bu gerçek ilmini yani irfanı elde etmeye niyetin, kararın olsun. Tanrı'nın İbrahim ve İsmail peygamberlere Tahhira beyti, evimi temizleyiniz diye seslenişi, temizlenecek evin sadece Kabe'den ibaret olduğu manasında değildir. Gerçi Tanrı benim evimi, onu tavaf edecekler, orada rükûa varacaklar, onda secde edecekler için temizleyiniz demişti. Ancak Tanrı'nın asıl evi insan vicdanı, insan kalbidir. Her inanmış insan kalbini her türlü kirliliklerden, bu arada gönül kirlerinin en vahimi olan hasetten temiz tutacaktır. Gönül, hele gönlü temiz olanlara duyulan hasetle kararır. Nitekim Hazreti Mevlana, benden ibret alınız diyor. Ben ki Şems-i Tebrizi'yi tanımadan evvel nice şeyler bildiğimi sanırdım. Gözüm ve gönlüm ilim nuruyla ışıklıydı. Fakat onu tanıdığım ve en küçük bir haset duymaksızın onun irfanına, onun fazlına kul köle olduğum zaman irfanım yüzlerce misle ziyade oldu. Gönlüm en büyük bilginin nuruyla doldu. vezirin haset eylemesi beyanındadır. O vezir olacak adamın mayası hasetten yoğrulmuştu. Onun için abes yere kulağını, burnunu uçurttu. 445. O ümitle ki haset dikeninin zehiri ile biçareleri ta can evinden zehirleye. Bir kimse hasetten burnunu koparırsa kendisini manada kulaksız ve burunsuz bırakır. Burun odur ki ilahi bir koku alsın. Koku da odur ki koklayanı dildarın yanına iletsin. Kim koku almıyorsa o burunsuz demektir. Kokudan murat iman kokusudur. Bir koku alıp da onun şükrünü bilmeyen kimse küfranı nimet etmiş ve burnunu yemiş demektir. 450. Şükreyle ve şükredicilere bende ol. Onların uğrunda öl ki ebedi hayat bulasın. O vezir gibi yol vuruculukla sermaye düzme. Halkın namazına niyazına mani olma. Aslında kafir olan vezir, badem ezmesi içine sarımsak saklamak gibi hileyle din nasihatçılığı etti. Kendisini burunsuz ve kulaksız bıraktıracak kadar içi hasetle ve fesatla dolu vezirin aslında hem duymaktan hem koku almaktan mahrum bir kimse olduğu meydandaydı. Çünkü ilahi rahiyayı koklamaktan, iman kokusu almaktan ve bunu duya duya o güzel kokunun geldiği tarafa yönelmekten gaflette kalmış bir kimsenin tut ki burnu yerinde olmuş. Neye yarar? Hatta bir koku alıp da onun şükran duygularını hissetmemek de yine koku alamamışla yahut koku alacak vasıtadan mahrum oluşla denktir. Bir iman kokusu duyup ona şükretmemek kendine verilen nimete küfran demektir ki bunda ısrar kafirlikle son bulur. Aklı başında Hristiyanların vezirin hilesini anlamaları beyanındadır. Hristiyan taifesinden zevk ve anlayış sahibi olanlar, vezirin tatlı sözlerinin lezzeti içindeki acılığı sezdiler. Onun garezle karışık olan nükteleri, zehir katılmış gül suyu şerbeti gibiydi. 455. Zahirde bu yolda ayağına tez ol diye nasihat ediyor. Hakikatte sözünden cana ağır ol dediği seziliyordu. Gümüş aslında beyaz ve parlaktır ama el ve elbise onun değmesiyle siyah olabilir. Gerçi ateşin çehresi aldır ama sen onun kömür haline koyduğu şeylere bak. Şimşek her ne kadar göz kamaştıran bir ışıksa da onun bu parlayışında gözü görmez hale getirmek, kamaştırmak var. Vezirin sözleri uyanık olmayan ve manevi feraseti bulunmayanlara boyunduruk oldu. 460. Vezir 6 sene Yahudi padişahından uzak kaldı ve bu müddet içinde İsa ümmetinin adeta penahı ve sığınağı oldu. Halk imanını ve gönlünü ona verdi. Hüküm ve emirleri önünde itaat etti. Can feda edecek dereceye geldiler. Hristiyanların iyiyi kötüden ayırt edebilenleri vezirin hilesini sezdiler. Vezir onlara tatlı tatlı söylerken onlar bu sözlerdeki zehirin acılığını tadıyorlardı. Bembeyaz gümüşün eli siyaha boyaması gibi al renkli ateşin sönünce yerinde siyah kömür kalması gibi. Bir an gözlerimizi kamaştıran şimşeğin ardından karanlıklar görünmesi gibi vezirin de göz alan, gönül çalan sözlerinin ve hareketlerinin ardındaki karanlık ve fesat adeta belli oluyordu. Hileci vezire Hristiyanların ancak gönül ve izan gözleri açık olmayanları kapıldılar. Ne yazık ki bunların sayısı hileye uyanık olanlardan çoktu. Vezir halkı ve avamı kandırmış, kendine inandırmıştı. Yahudi hükümdarının vezirine gizlice haber göndermesi beyanındadır. Şah'la o vezir arasında haber gider gelirdi. Şah o vezire gizlice huzur verici sözler gönderirdi. Şah o vezire mektup yazdı. Ey benim makbul vezirim, sözünü tutma zamanı geldi. Benim gönlümü bir an evvel gamdan kurtar ve ayır dedi. Vezir şaha cevap verdi ve dedi ki, ey şahım, ben şu anda İsa dininden olanlara fitneler saçmaktayım. Şahla vezir arasında yazılı haberleşmeler oldu. Bu şeytanın insan nefsine hulul ederek onun sapıtmaya ve yanılmaya elverişli olan tabiatındaki fesadı körüklemesi manasındaydı. Şahın vezirinden aldığı cevap ise şeytanı bile memnun edecek bir günaha sürükleme zaferinin kazanıldığını haber veriyordu. İsevilerin 12 zıptı beyanındadır. 465. O devirde İsa kavmini sevk ve idare eden 12 emir vardı. 12 Hristiyan fırkasından her biri bu 12 emirden birine bir menfaatle bağlanmış, bende olmuştu. Bu 12 emir de kendilerine tabi olanlarla beraber o soysuz vezirin tuzağına düşmüşlerdi. Hepsi o vezire inanıyor, hepsi birden onun gidişine ayak uyduruyordu. O öl der demez, emirlerin her biri hemen o an, o saatte canlarını esirgemeyecek hale gelmişlerdi. O devirde İsa kavmi 12 bölük halindeydi. Her birini bir Hristiyan emir idare ediyordu. Bu emirlerin hepsi kavimleriyle birlikte o hilekar vezire aldanmışlar, inanmışlardı. Onun yoluna canlarını feda edecek kadar aldanmışlardı. Vezirin İncil ahkamını tahrif etmesi beyanındadır. 470. Vezir her bir emire ayrı mezhep gösteren birer tomar düzdü. Her tomarda ayrı bir hüküm vardı. Her hüküm baştan sona ötekinin hilafı ve zıddıydı. Birinde hak yolu için riyazatı, açlığı ve tövbeyi şart koşuyor. Diğerlerinde riyazatı faydasız buluyor. Ancak cömertliği bir kurtarıcı gibi gösteriyordu. Diğer bir tomarda ise diyordu ki, sen aç durmakla veya cömert olmakla kendi mabuduna şirk koşmuş olursun. 475. İster gamla, ister rahatla olsun, Allah'a tam teslimiyetten başka her şey hile ve tuzaktır. Bir tomarda da diyor ki, vacip olan hizmet ve ibadettir. Bunun dışında hizmetsiz bir tevekkül fikri suçtur. Allah'ın bize şunu yap, bunu yapma diye emredişi, biz bunları yapalım veya yapmayalım maksadıyla değil, sadece bize aczimizi göstermek içindir. Ta ki yapacağımız veya yapmayacağımız bu işlerde ne kadar aciz olduğumuzu anlayalım ve bu aciz zamanında Hakk'ın kudretini bilelim. Birinde de diyor ki, aczini görme, kendine gel. Çünkü kendini aciz görmek küfran-ı nimettir. 480. Kendinde olan kudreti gör ki bu kudret ondandır. Senin kudretini, onun nimeti bil ki bu kudret odur. Birinde ise diyor ki bu ikisinden, yani kendini her bakımdan aciz görüşten ve kendinde Allah kudreti bulmaktan vazgeç. Bu görüşle baktığın her şey senin için put kesilir. Birinde de diyor ki, nazarın şem'ini, mumunu söndürme ki bu nazar erenler meclisine şem'i gibidir. Eğer kemale yetmeden cihana nazardan ve hayalden, yani arzu ve ümitten geçersen, visalin şem'ini gecenin yarısında söndürmüş olursun. Birinde de diyor ki, korkma, nazarın şem'ini söndür ki karşılığında yüz binlerce nazar bulasın. 485. Zira nazarın şem'ini söndürmekle canın ışığı kuvvet bulur. Sabredecek olursan Leylan da sana mecnun olur. Her kim ki zühdü sebebiyle dünyayı terk ederse kendiliğinden onun önüne serilir, kendine arz eder. Birinde de diyor ki, Allah sana her ne ihsan ettiyse onu vücuda getirirken senin için şirin kılmıştır. Kolaylaştırmıştır. Onu tatlılıkla kabul et. Kendini zahmete sokma. Birinde de diyor ki, nefsinden geç. Çünkü senin tabiatının makbulü olan aslında kötüdür. 490. Nefsinin arzu ve heveslerine düşkün olanların her birine başka bir yol kolay gelmiştir. Ve her birine meşreplerine uygun başka bir din, can gibi olmuştur. Allah kendisine varan yolu müyesser etse, yani kolaylamış olsaydı, Yahudilerin ve Mecusilerin de o yolu bilmeleri lazım gelirdi. Bir tomarda da diyor ki, Allah'ın kendine varan yolu müyesser etmesi, o demektir ki, insanın iç hayatıyla duyduğu zevk canına gıda olur. İnsan nefsinin zevk sandığı her şey ki geçicidir, çorak toprağa ekilmiş tohum misali mahsul vermez. Ondan elde edilecek mahsul pişmanlıktan, kârı da zarardan başka bir şey değildir. 495. Önce kolay olan o zevk gittikçe güçleşir ve adı kolay iken sonunda güç olur. Sen zoru kolaydan ayırt et. Zoru seçenlerle kolayı seçenlerin yüzlerine bakarak neticeyi anla. Bir tomarda da bir mürşit ara. Çünkü akıbet görücülükte soyun sopun faydası olmaz. Nice nice ümmetler bir mürşide başvurmadan akıbeti görürüz sandılar. Ayakları doğru yoldan sürçtü. Bu yüzden tamamen zilletin esiri oldular. Akıbet görücülük çabucak kazanılan bir el hüneri değildir. Böyle olmuş olsa dinlerde bu ayrılık olur muydu? 500. Bir tomarda da diyor ki, mürşit aslında sensin. Çünkü mürşidin mürşit olduğunu anlayan sensin. Senin izanındır. Şu halde mert ol ki mertlerin maskarası olmayasın. Başının çaresine bak, şaşırıp kalma. Bir tomarda da diyor ki, cümle alem birdir. Onu iki gören kimsecik şaşı kişidir. Birinde de diyor ki, yüz sayısı nasıl bir olur? Bunu böyle düşünen meğer ki mecnun ola. Bütün bu sözlerin biri diğerinin zıddı olan söyleyişlerdi. Öyle ki biri şekerse öteki zehir gibiydi. 505. Sen zehirden de şekerden de geçmedikçe vahdet gülizarından ne suretle koku alırsın? İsa dininin düşmanı olan vezir bu uslup ve nevi üzere 12 tomar yazdı. Hilekar vezir Hristiyan kabileleri arasında tam bir fesat yaratmak için çalışmasına devam etti. Bir yandan o emirleri kendisine kul köle edecek kadar inandırdı. Öte yandan o emirlerin her birine verilmek üzere 12 tomar hazırladı. Bu tomarların hepsinde biri ötekinin zıddı olan dini hükümler yazılıydı. Her birinde okuyanı inandıracak kadar kuvvetli deliller göstermek suretiyle vezir iman karşısındaki çeşitli insan düşünüş ve inanışlarını ve türlü inanış farklarıyla ihtilaflarını ortaya atıyordu. Maksadı yalnız kendi ellerindeki tomara inanan bu din büyüklerini birbirine düşürmek ve onlara inanacak Hristiyan kavimleri arasında tam bir tefrika uyandırmaktı. Hilede suya düğüm vuracak kadar usta olan bu vezirin tomarlara yazdığı sözler ve hükümler, tek hakikati yalnız kendi tomarında yazılı sananları şaşırtacak kuvvetteydi. Hakikati yalnız kendi tomarında sanan her bir emir, öteki tomarlara inanmayacak ve inanışı yüzünden de diğer Hristiyan emirleriyle tam bir ihtilafa düşecekti. Halbuki bu tomarlarda yazılı ve birbirine aykırı görünen türlü inanış cümleleri, değişik düşünüş ve hükümler, hakikatte hakkın çeşitli görünüşlerinden birer örnekti. Dıştan bakanlar için birer zıddiyet ve ayrılık ifadesi gibi görünen bu hükümler, bu tenbih ve nasihatler basiret sahipleri için bir ayrılık yolu değil, bir tevhid yoluydu. Mesela, kişi kendini Hakk'ın kudreti karşısında aciz görmeyi bilmelidir. Çünkü kendini aciz görebilendir ki, Hakk'ın kudretini idrake muktedir olur, dedikten sonra, sakın kendini aciz görme. Çünkü sen bizzat Hakk'ın kudret ve kuvvetinin bir tezahürüsün. Sendeki kudret ve kuvvet sana Allah'ın bir nimetidir. Bunu inkar, o nimete bir küfrandır demek, ilahi hakikate aykırı konuşmak değildir. İnsan bu görünüşlerin her ikisinden de iktidarı ölçüsünde nasip almak ve her ikisinin de gerçekliğine bir ölçü dahilinde akıl erdirmek mevkiindedir. Tıpkı bunun gibi, sana Hakk'a varma yolunu ancak kamil bir mürşit gösterebilir. Kendilerine veliler ve nebiler gönderilmiş nice kavimler, bu iyi ve doğru yolu gösterenlere değil de içlerindeki şeytanlara uydukları için yollarını azıttılar. Hem dünyada hem ahirette, ateşte ve karanlıkta kaldılar ve bedbaht oldular. Dedikten sonra, mürşidin, nebinin, velinin sana ne faydası olabilir? Hakikat yolunu sen kendin bulacaksın. İyi ile kötüyü bizzat kendin ayırt edemiyorsan, mürşid sana ne yapsın? Farz et ki biri kabiliyetli, öteki kabiliyetsiz iki insan aynı mürşide vardılar. Bunlardan biri istidadı ölçüsünde mürşidinden feyz alsa bile öteki hakiki yolu bulamayacaktır. Hatta mürşidinin karşısındayken onun telkin ve tesiriyle bir an doğru yolu hissetse, kalbinde iyilik ve güzellik duyguları uyansa bile, hocasının huzurundan ayrıldıktan sonra tekrar kendi asıl rengine boyanıp dalaletin hazları peşinde koşmaktan geri kalmayacaktır. Şu halde mürşit arayıp durma, Hakk'a kendi iradenle var demek de hakikate birbirinin zıddı değil, belki nefis ve dünya gerçekleri karşısında birbirini bütünleyen sözlerdi. Bir insan vücudunun birliğini ve canlılığını meydana getiren zıt unsurlar tek bir uzviyet içinde toplanıp anlaşarak nasıl bir bütün sureti gösteriyorlarsa, tıpkı bunun gibi yaratılmışları birbirinin zıttı gibi yaratmış olanın da bu sayısız ve çok çeşitli yaratılmışlardan mürekkep bir bütün meydana koyduğu, gören görmeyen her bakışın karşısındadır. Bu hilekar vezir, bizzat bir taklit ruhu içinde ve taklidin ikiliğinde kalmış bir kimseydi. Alemdeki zıtların teşkil ettiği birliği görmüyor, göremiyor veya görmemezlikten gelerek bunları kandırdığı ruhlara birer gösterişli mantık cümlesi içinde bir ikilik gibi gösteriyordu. Vezirin gösterdiği ayrıca tuzağa düşmemek için ise onun karşısına çıkmış gönüllerde bir birliğe temayül ruhu, bir şevk ve cezbe ahengi bulunmak gerekti. Vezir bütün bu ölçülerden mahrum olan avamı başına toplamış ve birine riyazatı, açlığı tavsiye ederken ötekine böyle hareketlerin nefsine eziyet demek olduğunu ve insanın kendisine Hak tarafından tevcih edilmiş dünya nimetlerinden uzak kalmasının bizzat Allah vergisine karşı saygısızlık ifade edeceğini söylemişti. Birisine Hak yolunda cömertlik ve güzel ahlaktan başka geçer akçe olmadığını söylemiş, bir diğerine cömertlik de ne demek? Bu Allah'a karşı ortaklık iddiasıdır. İnsan kim? Yegane cömert olan Allah'la vergi yarışına girmek kim? Diyerek aklınca böyle zıddiyetlerin çarpışmasından faydalanmak istemişti. Birine yalnız Allah kadirdir deyip ötekine hayır, sen yeryüzünde ilahi kudreti temsil ediyorsun, sana verilen kudrete inan demesi de aynı dalaletin bir başka ifadesidir. Nitekim bir başkasına da ne acizliğini düşün ne kudretine inan. En iyisi bunların hepsini zihninden çıkarmaktır. Onlar ortadan kalkınca senlik benlik şeklinde tecelli eden ikilik de kalkar. Deyişi kendince hazırladığı büyük fesadı alevlendirmek yolunda bir hileden başka bir şey değildi. Fakat bu sözlerin hepsi de hakikate varmak yolunda birer ışıktı. Hangi kafada, hangi gönülde birleşirse bu parça parça ışıklar büyük nuru meydana getirecek değerdeydi. Vezir bir taraftan dünyayı gör, o sana gösterilmek için halk edilmiştir derken, öte yandan dünyayı gören bakışları söndür ki iç aleminin gözleri açılsın. Her kim dünyayı terk ederse dünya onun ayağına gelir. Sen ondan kaçtığın nispette o seni kovalar. Zira gönlü Allah'la zengin olan kimse için bu cihanın yokluğu gam değildir. Varlığı da ferah sebebi olmaz gibi parlak cümleler sıralıyordu. Bütün bu ve bunun gibi zahirde zıt, hakikatte birbirini bütünleyen en büyük gerçeği meydana koyacak mahiyette olan beyanlarıyla vezir, Hristiyanlar arasında tam bir ihtilaf sebebi bulduğuna inanıyordu. Hazreti Mevlana ise bu çeşitli ve zıt tezahürleri, bu birbirini reddeder gibi görünen hakikatleri sayıp dökerek aslında zuhur alemini görebilmekten mahrum, yanlışa kapılmış ve gerçeğe kapanmış göz ve gönüllere ayrı bir alem gösteriyor. Fakat aynı alemin kainata birlik gözüyle bakabilenler nazarındaki tek ve büyük vahdetini yine aynı sözlerin ışığı altında aydınlığa çıkarıyordu. Bu hikayede tomar sayısının 12 oluşu sebepsiz değildir. 12 tomarda 12 ayrı öğüt bulunuşu Hazreti İsa'nın 12 havarisine işarettir. Burada Hazreti Mevlana öyle telmih etmek istemiştir ki aynı Tanrı kelamı ufak veya büyük farklarla 12 ayrı havari tarafından 12 ayrı ifade ile söylenebilir. Sen onların ayrılıklarında birleşen büyük hakikati ve bu hakikatin açıkça ifade ettiği büyük birliği göreceksin. İhtilafların yalnız görünüşte kalıp hakikatte mevcut olmadığı beyanındadır. O vezir İsa'daki renk birliğinden koku almadı ve İsa'nın küpündeki sırdan da bir huy kapmadı. Yüz renkli libas, o safa ve ıstıfa küpü olan Hazreti İsa'nın içinde sabah rüzgarı gibi şeffaflaşırdı. Su içindeki balık nasıl hudutsuz bir renk görür ve bu güzel renk usanç vermezse, söylediğimiz tek renklilik de öyle usanç verici değil, hayat ve rahat vericidir. 510. Gerçi yubuset yani kuruluk aleminde, yani bu suret aleminde binlerce renk ve nakış vardır. Lakin vahdet denizinin balıkları olan evliya ve enbiya orada bu kurulukla mücadele halindedirler. Yani kesretten çekinir, ondan nefret ederler. Bu misallerdeki balık kimdir? Derya ne şeydir ki bunlar misal olsun ve bunlar uluhiyetin timsali olsun? Çünkü bu vücut aleminde yüz binlerce deniz ve balık o kerem ve mürüvvet sahibinin önünde secde halindedir. Allah tarafından bir nice ata yağmuru yağdırıldı da o yağmurlar yüzünden deryalar inci saçıcı oldular. Yine o Allah tarafından nice kerem güneşi uyandırıldı da bulutlar ve denizler ondan cömertlik öğrendiler. 515. Toprağa ve balçağa ilahi ilmin ışığı ve ateşi vurdu. Ta ki zemin tohum kabul edici oldu. Yani hayat başladı. Toprak emindir. Ona ekeceğin her tohumdan hiç hıyanet görmeden ve ziyadesiyle aynı cinsten mahsul alırsın. Toprak bu eminlik vasfını ilahi adalet güneşinin üzerine doğması yüzünden kazanmıştır. İlkbahar mevsimi Allah'ın iznini getirmedikçe toprak derunundaki sırları aşikar etmez. Ne gariptir ki o kerem ve cömertlik sahibi bu haberi de, bu eminlik ve doğruluk vasfını da görünüşte bir cemaat olan toprağa vermiştir. 520. Allah'ın fazlı ve ihsanı nice cansızları kendinden haberdar eder. Buna mukabil nice akıllılar da onun kahrına uyarak hakikate karşı kör olmuşlardır. Hakkın esrarını bilmeye ne canda ne gönülde gereken takat ve coşkunluk vardır. Cihanda bu canu dilin idrakten aciz kaldığı sırrı kime söyleyeyim ki bunu duymaya layık tek kulak yoktur. Her nerede duyan bir kişi varsa Hakk'ın lütfu ile gören kişi oldu ve Allah'ın lütfu nice kıymetsiz taşı yeşim taşına döndürdü. Allah kimya yaratıcıdır. Ona karşı kimya ne ki? Mucizeler ihsan eden Hakk'ın önünde simyanın adı mı olur? Benim senada bulunuşum hakikatte senayı terk ediştir. Çünkü senada bulunmak bir vücudu olmak demektir. Halbuki bir vücut iddiası hatanın ta kendisidir. O vezirin dünya menşurundan yedi renk halinde geçen nurun hakikatte tek renkli oluşunu fark etmediği meydandaydı. Vezir, İsa dinindeki çeşitli rivayet ve tezahürlerin çokluğu içinde şaşırmış, onların ifade ettiği renk birliğini idrak edememişti. Hatta bu renk çokluğu ve renk çokluğundaki renk birliği Hazreti İsa'nın mucizeleri arasındaydı. İsa peygamber bir küpe aynı renkte giyecekler doldurur, onları aynı küpten başka başka renklere boyanmış olarak çıkarırdı. Buna mukabil yüz renge boyanmış bir giyeceği yine aynı küpten tek renk olarak çıkardığı görülürdü. Burada yüz renkli giyecekten maksat insanın vücudu elbisesiydi. İnsan vücudu beşeri ahlak renkleriyle boyalıydı. Onda nefis varlığının türlü hevesleri, ihtirasları ve dünya istekleri başka başka renklerde görünürdü. Fakat bu değişik ve çok sayıda renkler Hazreti İsa'nın mizacı küpünde tek renge boyanır, onun gösterdiği hakikate uyanların vücudunda nefis, ihtiras ve ihtilatlarının zıt renkleri kalmaz, o vücutlar birlik nuruyla aydınlanarak ilahi aydınlığın saflığına bürünürlerdi. Bu tek renk oluş hiçbir zaman bir yeknesaklık değildir. Su altında ve tek renkli bir alemde yaşayan balıklar nasıl bulundukları deryadan haz alır ve onun dışında yaşayamazlarsa tıpkı bunun gibi. Aslında vahdet ifade eden ilahi rengin de terkibinde o nuru tadabilenler ve o renge bürünebilenler için sonsuz bir haz mevcuttur. Bir bakıma o birlik denizinin balıkları olan Allah aşıklarının suret ve kesret aleminde ve bir renk ve şekil çokluğu içinde gördükleri göz alıcı ve keskin kurulukla mücadele halinde olmaları, birlik rengindeki büyük lezzetin tadını almış bulunmalarındandır. Bu misallerdeki balıklar gibi deryalar da birer ifade vasıtasıdır. Görünüşteki çokluğu ve varlıktaki birliği ifade için nice benzetmeler yapıldı. Aslında ilahi vücut bütün bu benzetmelerin üstünde ve benzetilen her varlığın kendisine ibadet halinde bulunduğu bir özge varlıktır. Hakikatte bütün denizler onun vücudundan bir damla bile değildir. Bütün güneşler onun nurunun zerresi değil. Bütün dünya nimetleri onun cömertlik hazinesinden bir habbe değildir. Göklerden rahmet yağdıran o, topraktan nimet yücelten odur. Zemin onun nuru hararetiyle hububat ve mahsule hazırlıklıdır. Doğan cisimlerin onun fazlıyla taze hayat bulmasına dikkat et. Bu sadece onun kudret, hikmet ve adaletinin gerçek bir tecellisidir. Toprakta yeşeren her nebat, ağaçta renklenen her çiçek, tohumdan gövde ve hayat bulan her zerre, hakikatte kendi diliyle onun sırlarından ilahiler söyler. Baharın toprağa getirdiği haber sadece yeniden hayat bulmak ve sırları meydana vurmak için nefeslenmiş bir Allah iznidir. İlahi kudret kendi varlığını cansız toprağa hissettirirken canlı ve akıllı görünen kişilerin ondan habersiz kalması ne hazin ne körlüktür. Fakat aslında bu da bir hikmettir. Nice filozoflarla Allah'ı Tanrı çokluğunda arayanlar, üzerinde o kadar zihin yordukları, akıl yürüttükleri ve bu yolda kılı kırk yardıkları halde yeşeren toprak ve renklenen çiçek kadar olsun onu sezemediler. Onu idrakten uzak ve onun hakikati nurundan karanlıkta kaldılar. Bu da yine Yüce Tanrı'nın sırlı ve garip bir hikmeti değil de nedir? İlahi hikmeti duyabilecek kulak nerede? Cihanda bu sırları işitebilecek tek kulak yoktur. Varsa da nadirdir. Nadir olunca ise yok gibidir. O sırları ve ilahi hikmeti görür gibi duyacak kulağa göz dense reva olmaz mı? Ancak o hak aşıklarıdır ki hakta fani olabildikleri ölçüde bu sırra yaklaşırlar. Kalbi taş gibi iken hak tecellisiyle ayna gibi cilalanarak cevheriyet mertebesini bulan kimsenin kulağı göz kesilir, zevk ve keşf sahibi olur. Allah'ın öz kulları insanların küfür ve isyan madenlerini eritip onların gönüllerini iman nuruyla aydınlatan bir nevi manevi kimyagerlerdir. Nice insan gönlündeki küfür ve isyan bakırını irfan iksiriyle aydınlatıp halis altın yapanlar onlardır. Ben onları sena ediyorum. Fakat hakkın ve hak aşıklarının senasında bulunmak ancak kendi vücudundan fani olabilmek halinde doğrudur. Biz hakkı biz olarak değil, bizden fani olarak sena edebilirsek, gönülden gelen bu sözler hakikatin lisanı olur. Sen, ilahi varlık karşısında insan vücudu ne ölçüde kör ve hangi mavilikte perdelidir, bunu düşün. Eğer insan ve görünen bütün varlık, hakikatte bir ölüm ve matem rengi olan o mavi renge bürünmüş ve ilahi vücudu görmekten bu rengin kesafeti ile perdeli olmasaydılar, bu gördüğün alem nasıl olurdu onun güzelliği nuru önünde eriyip akmaz, böyle buz gibi, taş gibi donmuş ve katı kalabilirdi? Kısaca, varlıkların elle tutulur bir katılığı, gözle görülür bir şekli olması, onların hak ile hak olmaktan ve vücudu mutlakı görmekten henüz uzak ve kör olduklarını gösterir. Böylece Hazreti Mevlana'ya göre hakiki görünüş kainatta Allah'tan başka bir vücudu görememiştir. Nitekim mutasavvıflara göre varlıklara bakan bir veli için onlarda yaradanı görmek, yaratılmışları görmekten daha kolaydır.